Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 18.
Amcazadem'in kızları beni istasyona getirdiler. Bütün aile boynuma sarıldı. Amcazadem'in küçük kızı Sabiha da istasyonda bir çığlık kopardı, boynuma sarıldı. İki yanaklarımdan öptü. Bana ağabey derdi ve yaşı da böyle bir hareket için müsaitti. Yalnız ailesi onu bana vermek istiyorlardı. Kendisi de buna mütemail göründüğünden azıcık sıkılıyordum. Bununla beraber harekat başlamak üzereydi ve biz de İzmir'e doğru gidecektik. O kadar mesuttum ki herkesi öptükten sonra onun da taze yanaklarından öptüm. Kompartımana atladım. Bana ve yanımdaki genç arkadaşlara üçüncüden bir kompartıman hazırlamışlardı. Hava hayli soğuktu. Bununla beraber pek neşeliydik. Sincan istasyonunu geçtikten sonra gençlerden biri oldukça açık bir hikaye nakletmeye başladı. Yanımda ciddi yüzlü bir arkadaş parmağını dudaklarına götürerek sükut işareti yaptıktan sonra yanımızdaki kompartımanı gösterdi. Yanımızda kim var? Eskişehir'e giden bir hemşire. Ben süratle döndüm. Acaba kim, biliyor musunuz? Hayır, bir genç binbaşı getirdi. Galiba İzmirliymiş, hemşire üniforması giyiyor. Karşıdan biri, acaba Cemal'in hemşiresi mi, dedi. Bilmem, mavi gözlü genç bir binbaşı, ince, uzun. Kalktım, kafam o kadar atıyordu ki. Karahisar'da olan Cemal ne zaman Ankara'ya gelmiş ve ne zaman Ayşe'yi getirmişti. Beni niçin aramamışlardı? Ben hiçbir kompartımandan bir kadın başının baktığını görmemiştim. Zihnime bin türlü kara düşünceler geldi. Fakat Ayşe'nin şu tahta bölmenin ötesinde olması hepsine hakim bir heyecandı. Mallı'ya kadar nasıl sabrettiğimi bilmiyorum. Mallı'da atladım. Neferi Ayşe'nin kompartımanına gönderdim. Hemşire Ayşe Hanım siz misiniz? Diye soracaktı. İstasyonda ayakta titriyordum. Neferim döndü. Ayşe Hanım burada, dedi. Nasıl tealükle koştum ve kompartıman kapısını vurdum. Kapı açıldı. Yere koyduğu bir fenerin ziyası yüzünün aşağı kısmını tenvir etmiş, gözleri gölgeler içinde oturuyordu. Onu hemşire üniformasıyla köşede büzülmüş gördüğüm an hiç başka bir düşünceye yer kalmamıştı. Atladım, kapıyı kapadım. Dizlerinin dibine çöktüm. Elleriyle beni kuvvetli itti. Sesinde de istihzalı zannettiğim bir şiveyle, ''Bizim nişanlı olduğumuzu kimse bilmez. Rica ederim kendinize hakim olunuz.'' dedi. Ben hemen kalktım, karşısına oturdum. Yüzünün gölgelerine ve sesinin istihzasına rağmen nişanlı olduğumuzu cümleleri beni teskin etti. Ayşe ile aramızdaki mahrem bağ mevcuttu. Başka bir şey düşünemezdim. Fakat onun bir şey söylemeyen, derin bir teessürle kararan yüzü içimde endişe ve korkuyu artırıyordu. ''Ne var Ayşe? Ne zamandan beri Ankara'dasın? Cemal ile beraber mi geldiniz?'' ''Cemal geleli 15 gün oluyor. Ben yalnız 3 gün için geldim. Bir tabip bazı şeyler istemişti, onları almaya geldim. Bir de Anadolu'nun Kâbesi olan Ankara'yı bir defa görmek lazım değil mi? Beni niçin aramadın? Evvela nerede olduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim. Fakat amcazadelerini tanımıyordum. Ayşe'yi istasyondaki sahnenin yapacağı tesiri düşünerek hem korkuyor hem de her şeyi nasıl olsa izah edebileceğimden biraz kıskanmış olması ihtimaline seviniyordum. Beni istasyona gelirken görmedin mi Ayşe? Cevap vermedi. Biraz bekledim. Sonra eğildim, yüzüne baktım. Yüzünde öyle bir kesel ve düşkünlük var ki yine hemen dizlerinin dibine çöktüm. Tren hareket etmiş, gidiyorduk. Her sallantıda başım dizlerine dokunuyordu. İstasyonda muhacir çocukları vardı. Bir tanesi lakırdısını bitirmedi. Boğulur gibi sessiz sessiz ağlamaya başladı. Demek ıstırabı uzaklığı mazisine başka şeylere aitti. Ellerini bir kardeş gibi tuttum. Hürmetkar ve yavaş okşadım. Dizlerime dokunan potinleri üzerinden bir çocuk gibi ayaklarını okşuyordum. Pek uzun ağladıktan sonra sükun geldi. Fakat şahsi bir şey konuşmadı. Ertesi sabah ben trenle Eskişehir'i geçip gidecektim. Polat'ta da yanından ayrılmaya mecburdum. Buna rağmen beni dinlemiyor, hasta, titiz bir çocuk gibi ''İçimde fena şeyler var, konuşamam.'' diyordu. ''Benim Ankara'da nasıl vakit geçirdiğimi sormaz mısın?'' Kemal ile Kaydi ile omuzlarını silkti. ''İstersen anlat.'' dedi. Bu korktuğum mevzudan beni uzak tuttu. Polatlı da ayrılırken elini bile öpmeme zor müsaade etti. Fakat ben yine yanımdaki bölmenin arkasında olmasından nihayetsiz bir heyecan duyuyordum. İçimden bir şey Ankara'da amcazadelerimden beraber gezdiğimi haber aldı. Bir kadın şüphesi geldi, diyordum. Ve bu fikrin verdiği gurur, ona koşup ne kadar sevdiğimi, nasıl onun için yaşadığımı anlatmak isteyen azap kadar kuvvetliydi. Ertesi sabah Eskişehir'de istasyonda herkesin içinde elimi sıktı, gitti. Tren hemen hareket etti. Ağaçların arasından üniformasının etekleri kayboluncaya kadar pencereden sarktım. Sonra yapayalnız kompartımana düştüm. Eskişehir tahliye edildikten sonra biz Seyit Gazi üzerinde dövüşüyorduk. Seyit Gazi taarruz ve mukabil taarruzların en ateşli devrelerinde zihnimde en hakim nokta yine Ayşe'ydi. Hastane ile Ankara'ya döndü mü? Yoksa Polatlı'da mı? Harbin mesai makinesi arasında hep onu düşünüyordum. Bir gün en ateşli bir devrede süvari fırkaları Seyit Gazi'ye geldikleri zamandı. Çadırda kağıtların yanı başında getirdikleri yemeği yutmaya çalışıyordum. Çadırın kapısı vuruldu. Kuvvetli ve iyi sesiyle Cemal seslendi. Seni ne kadar aradım yahu? Üstü başı, hatta kirpikleri, bıyıkları bile toz içinde, siyah kalpağı toz olmuş, mahmuzlarını en kat'i darbesiyle vurdu. Ellerimi yakaladı. Koltuğumdan koparacak gibi sıktı. Cemal'in canlı neşesinin verdiği kuvvet bana nihayetsiz sıkıntıları unutturdu. Ona ait bir adama, bilhassa Cemal'e temas ne iyi bir şeydi. Çadırımın kıyısında bucağında ne varsa çıkardım. Cemal'in önüne döktüm. Kahve ısmarladım. O beni dinlemeden hep söylüyordu. Tebrik ederim be yahu. İnsan nişanlanır da arkadaşlarına söylemez mi? Bu öyle ani bir sevinçle kalbimi yerinden oynattı ki. Bir zaman cevap veremedim. Demek Ayşe kardeşine söylemişti. Demek hala rüya korkusuyla beni titreten Eskişehir hadisesi sapasağlam bir hakikat. Fakat Ayşe ne dereceye kadar söyledi? Zannedersem kekeledim. Sana kendisi mi söyledi? Rüya mı görüyorsun be birader? Ben kendisini nereden bileyim? Herkesin ağzında olan bir laf. Hem gören göze kılavuz ister mi? Sen neden bahsediyorsun Cemal? Yüzü biraz karardı. Sen neden bahsediyorsun İhsan? Ne bileyim, sen muamma konuşuyorsun. Canım, seni Ankara'da Dikmen bağlarında gözümle gördüm. O kadar baş başa çifte kumrular gibiydiniz ki. Ha şu, bu su da var mı? Ne demek istiyorsun Cemal? Sana kendi mi söyledi diye tuhaf bir sual sordun. Benim bildiğim başka bir hanım nişanlı da mı var? Müthiş bir diplomatlık yaptım. O kadar bizim sarı kızı beğenmişsin ki belki talip oldun da seni reddetmek için beni bahane etti zannettim. Başını arkaya attı, güldü, güldü. Eğer sen nişanlı değilsen fena olmaz. İşin doğrusu amcazadem o güzel kıza beni evlendirmek istedi. Fakat ben bu serseri hayat ortasında evlenmeyi manasız buluyorum. Demek bu işler bitince evleneceksin. Hayır, herhalde amcazademle değil. Niçin? Yavrum, senin zihnin hakikat benim amcazademe takılmış. Sen istiyorsan söyle. Büyük bir sevinçle bu işi sana yaparım. Fakat daha evvel sen benim hakkımdaki dedikoduları, senin niçin Ankara'ya geldiğini ve beni neden yanımda görmemez diye geldiğini anlatmalısın. Şaka söylüyorum. Kardeşim, bizim Ayşe bacı beni evlenmeye bırakır mı? Gelelim senin dedikodulara. İkinci yüneninden sonra Ayşe bana Karahisar'a gelecekti. Hayli bekledikten sonra telgrafla hastanedeki işi bırakamayacağını, gelmesini tehir ettiğini bildirdi. O aralık kumandan bana dişlerimi yaptırmak için 1,5 ay izin vermişti. Ben de Eskişehir'e geldim. Ayşe'nin senden sonra mühim bir hastası daha oldu. İnegöl takiplerinde yaralanan bir eski arkadaş. Kim? Dedim. Şu bizim fırkaya kumandan olan zat. Eski dost ve arkadaş. Haşmet Bey. Ha şunu bileydin. Madame Tadia'nın otelinde senin yattığın odada yatıyordu. Ben onu izinden istifade ederek birkaç gün için Ankara'ya geldim. 2 gün sonra da Ayşe geldi. Hastanı nasıl bıraktın dedim. Yalnız 3 gün içinde geldiğini ve hastasını bir başka hemşireye bıraktığını söyledi. Taşhan da benim yanımda kaldı. Ertesi gün seni aramak için çıktım. Bir arkadaşla Dikmen bağlarına geldik. Şu yüzbaşı Haydar Remzi yok mu? Onunla beraber. Bir de ne bakalım. Zat-ı alileri ve küçük hanım çalılar arasında kumrular gibi. Pekala, sonra birdenbire doğrusu sıkıldım. Haydar Remzi'ye hanım olan yere Ayşe'siz gelmeyeceğimi söyledim. Döndük. Yolda bana senin nişanlanmış olduğunu, Ankara'da bunu herkesin bildiğini söyledi. Tabii pek memnun oldum. Akşam ilk işim Ayşe'yi anlatmak oldu. Nasıl kalbim atıyor, ellerimin titremesine bile mani olamıyordum. O görmedi. Karnı doymuş, elinde kahvesi, çubuğu, bir hikaye anlatır biri anlatıyordu. Ayşe yol bozanlık etti. Kabil değil, seni ve nişanlını ziyarete razı olmadı. Rica ederim tavsiye et, nişanlım değil. Neyse, onlar alafranga şeyler. Ben acıklı ve Anadolu'lu bir kadınım, diyordu. İki mesut genci rahatsız etmekte ne mana var? Nasıl olsa Eskişehir'e gelince tebrik ederiz. Ne yaptımsa ikna edemedim. Hatta 3 gün kalacak iken 2 gün kaldı gitti. Birdenbire hastasını merak etmeye başladı. Peki dedim, yolladım. Hatta sen aynı trendeymişsin. Haberim olaydı, Ayşe'ye müfit ol diye sana haber verirdim. Bilmem gördün mü? Evet, gördüm. Şimdi Ayşe Hanım nerede? Polatlı'da kaldı. Hilal Ahmer'le Ankara'ya gelmedi. Mutlak seyyarlardan biriyle gitmek istiyordu. Ben de sizin kolordu seyyarının Serta Bibi'ni tanıyordum. Bakalım söyleyeceğim. Zaten bizim fırkada şimdi sizin kolordu emrine giriyor. İhsan birdenbire sustu. Köye iniyorduk. Önümüzdeki köy bembeyaz, vadide çadırların ışıkları tek tük kalmış, yalnız seyyarda ışık parlak. İhsan durdu, baktı. Ah, bu kadını ömrümde bir defa olduğu gibi bilseydim, bilmedim ve bilmeden bir sır işkencesiyle beni öldürecek. Ne kadar üşüdüm Peyami, çabuk yürüyelim. İhsan'ın hikayesinin asıl işkence kısmı şimdi başlıyordu. Onun ateşten gömleği çoktan sırtını yakmış, canına geçmişti. Odasında bir mangal dolusu ateşin önüne tek sandalyesini çekip oturmadan hikayesine başlamadı. Küçük yüzü kuru bir ihtiyar kafasına benziyordu. Sigarasını uzun ve dalgın çektikten sonra yine hikayesine atıldı. Cemal'in çadırımda söylediği şeylerden 3 gün evvelsine kadar iğneli pıçı içindeydim. Güldüm. Ateşten gömlek İhsan. Gömleğin içinde ateşten uçları olmasa sadece ateşten satığa çoktan razıyım. Azabımın binbir yüzü ve daim elimden kaçan bir sır müphemiyeti oldu. Ayşe nişanlandığımı haber aldı, kıskandı. Trende onun için soğuk davrandı ve ağladı. Ankara'da İzzet-i Nefsi onu beni aramaktan men etti. Ah ne güzel, ne cazip işkence. Eteklerine kapanıp bu yanlış fikrini tahsil için beynimi parçalamak bile vecd eden bir fikir. Son defa kafamdan akacak kanlara onun sıcak dudakları karışacak ve canımı saadetle verip öleceğim. Buna karar verince diğer bir şüphe, insan şeklinde bir azap karşıma çıkıyor. Haşmet Bey, daima irademin en müthiş ve cehdiyle düşünmek istemediğim adam. Şakakları ağarmış siyah saçlarıyla karşımda. Yumrukla kafasını gözlerimden itiyorum. Olamaz, olamaz diyorum. Ayşe en barit ve lakayt tavrıyla gözümün önünde bu nişanlı efsanesinden bahsederken nasıl derin bir istihza ile gözlerime baktıydı. Kabil mi o kadın beni kıskansın? Hastane sahnesi beynimin bir humması, belki de bir biçareyi ölümden kurtarmak için verilen bir söz, bir merhamet sadakasıydı. Fakat o kadar ciddi ve samimi bir kadın merhamet sadakası diye bu kadar mühim bir söz verir mi? Gözleri gözlerimde ağır ve biraz kalın sesiyle tekrar ediyor. İşte gözlerimi kapayan sıcak temas, bütün vücudumda, canımda dolaşıyor. Top iniltileri, kanlı gıcırtıları, çamur, çamur, çamur. Nihayetsiz bir meşakkat içinde ölümle karşı karşıya insanlar ve bütün bunların ortasında Ayşe ve Ayşe'nin binbir işkencesi. Bana bak Peyami, siz neden bana hep genç dersiniz? Bak yüzüme, ben Haşmet Bey'den daha yaşlı değil miyim? Hakikat bakıyorum. Mangalın karşısında el kadar yüzünün ince derisi gözlerine doğru derinleşen namütenahi çizgiler içinde gözleri sayısız senelerden beri yaşayan muazzep bir ruhun yaşı olmayan, mazisi, atisi ölçülemeyen eziliyetiyle bakıyor. Bilmem neden Viyana müzelerinin birine Pelemenk Mektebi'nden büyük bir ressamın portresini hatırlıyorum. Göz kabaklarına kadar çizgiler ve renkler büyük bir vuzuhla görünüyordu.
Ayrım sonu.